Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Serpil Korkmaz sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım.
Geçen hafta Süleyman Hütüt ve Karga hikayesiyle devam etmiştik. Bu hafta yine hikayemize devam ediyoruz. Kader ve kaza bahsine girmiştik. Adem'in hikayesi. Apacık emre uyup tevhirden vazgeçmede kazanın onun gözünü bağlaması. Adları öğretti ayetinin beyi olan her damarında yüz binlerce bilgi bulunan insanların atası var ya, her şeyin adı o şey nasılsa, evveli ve ahiri nasılsa öylece onun canına bildirilmişti. O ne at taktıysa değişmedi. Çevik dediği tembelleşmedi. Sonunda inanç sahibi olacak kişiyi önceden gördü, sonunda kafir olacak kişi de bildirildi ona. Sen her şeyin adını bilen kişiden işit, adları öğretti Remzi'nin sırrını duy. Her şeyin adı bize göre görünüşe uygundur fakat Allah'a göre iç yüzüne uygundur. Musa'ya göre sopasının adı sopadır fakat Allah katında o sopanın adı ejderhadır. Ömer'in adı burada müşrikti fakat Eres Bezmin'de adı mümindi onun. Bizim katımızda erlik suyu olan Allah katında şu benliğimizle varlığımızla beliren şekildir. Bu erlik suyu yokluk alemde bir şekle bürünecekti. Artıksız, eksiksiz Tanrı bilgisine vardı.
Geçtiğimiz programda işin sonunu kazaya getirmişti Hütüt ve aslında benim başıma gelen şeylerin bir kısmı kendi bilgimin dışında kazanın gözümü bağlamasından ileri gelen bir şeydi demişti. Burada da Mevlana Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı gündeme getiriyor ve Adem Aleyhisselam üzerinden insanlığın kaderinin, insanlığın maruz kaldığı kazanın ne olduğunu anlatmaya gayret gösteriyor. Şimdi bir kere bizim hatırlayalım şöyle, dini anlayışımızda, İslam kültüründe insanlar Adem Aleyhisselam'dan türemişlerdir ve Adem Aleyhisselam da aslında başlangıçta cennette yaratılmıştır ve orada eşiyle birlikte dilediğince yaşama hürriyeti verilmiş. Sadece bir tane ağaca yaklaşması yasak edilmiş birisidir. Ancak kaza öyle bir yere getiriyor ki Adem Aleyhisselam hiç hesapta olmadığı halde Allah'ın kendisini meleklerden ve cinlerden üstün yaratmasına rağmen, cinlerin ve meleklerin kendisine secde etmesine rağmen yasak edilmiş bir şey üzerine giderek onu yemek suretiyle dünyaya gönderilmekle yüz yüze kalıyor. İşte Mevlana Hazretleri bu hikayeyi gündeme getirerek kaza bahsini de bize anlatmaya çalışıyor. Şimdi bir kere burada üzerinde durmamız gereken şey adları öğrettiği ayetinin beyi olan, yani Adem Aleyhisselam'ı kastediyor. Bizim Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şöyle söylüyor: Allah Adem'e isimleri öğretti. Şimdi aslında buradan şunu bir kere öğrenmemiz lazım. Bir kere bir, yaratılmış varlıklar aslında kendilerine yüklenen şeyin bilgisine sahiptirler. Ama insan şöyle bir özelliğe sahip. İnsan öğrenme özelliğine sahip. Yeni şeyler öğrenme özelliğine sahip. Bu ayetten aslında bunu da anlamamız lazım. Bazen bu ayet-i kerimeyi şöyle anlayanlar da var. Allah adları öğretti demiyorlar. Allah isim vermeyi öğretti diyorlar. Ayetin metninden aslında biraz zorlansa da böyle bir sonuç da çıkabilir. Şimdi bir şeyin, mevcut varlıkların isimlerini öğrenmek, ezberlemek başka, öğretilmek, ezberlemek başka bir şeydir. O eşyaya isim vermeyi öğrenmek başka bir şeydir. Şimdi melekler ise, bizim İslam kültüründe anlatıldığı kadarıyla melekler sadece kendilerine yüklenen bilgilerle mücehhezdirler ve onun dışında başka bir yeni bilgiler edinmeleri, yeni bilgiler öğrenmeleri ve yeni davranışlar kazanmaları söz konusu değildir. İnsan için ise bu böyle değildir. İnsan aynı zamanda isim vermeyi de öğretir. Hakikaten bugünkü hayata baktığımız zaman, dillere baktığımız zaman, dillerin oluşumuna baktığımız zaman kolaylıkla bunu böyle de anlayabiliyoruz. Yani isim vermeyi öğrenmiş insan ki çeşitli yeni yapmış olduğu varlıklara isim de verebiliyor. Daha önce olmadığı halde yeni yapmış olduğumuz herhangi bir şeye yeni bir isim veriyoruz. Dolayısıyla insanın temel özelliklerinden bir tanesi bu, isim verme kabiliyeti var insanda. Bu diğer varlıklarda yok. Bir başka şey, yine bu kısacık iki kelimelik ayetten öğrendiğimiz kadarıyla insanın öğrenme kabiliyeti vardır. Öğrenmek çok önemli bir şeydir. Hakikaten çocuklara baktığınız zaman ya da çocukluk yıllarını kendisi hatırlamaz ama insan çocuklarına baktığı zaman, her yerde küçük çocuklarına baktığı zaman bu öğrenmenin nasıl bir şey olduğunu kavrayabiliyoruz. Ben mesela şu anda iki tane torunum var. Bu torunların kelimeleri öğrenmesine ben hep bakıyorum. İşte sürekli sorarlar. Bu ne diye sorarlar. Bunu söylersiniz onun ne olduğunu. Ve onu telaffuz etmeye de gayret gösterirler. Eksik de telaffuz ederiz ama zamanla birdenbire öğrendiğini görürsünüz. Hatta bazen çocukların konuşup konuşmama problemi de haline gelir. Aslında anne baba şöyle de zanneder. Ya bu çocuk konuşmayacak zanneder. Halbuki o çocuk dinleme süreci geçirir.
Derin yani, bir gözlem.
Gözleme süreci içerisindedir ve dinlemeyle, kulakla bir süre sonra o kelimeleri zihninde tutmaya çalışır. Ve bir de bakarsınız ki aniden birkaç ay içerisinde çocuk her şeyi konuşmaya başlamış. Aslında bu yine Adem Aleyhisselam'ın ilk yaratılış hikayesinde anlatılan öğrenme ve eşyaya isim verme kabiliyetini de bize ne yapıyor? Kolaylıkla hatırlatıyor. Ayet-i Kerime'yi şöyle bir hatırlayacak olursak, Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, eğer sözünüzde samimi iseniz haydi bunların isimlerini bana söyleyin dedi. A'raf suresi 31. ayet-i kerimesi. Sen yücesin, eksiklikten münezzehsin. Biz senin bize öğrettiklerinden başka bir şey bilmeyiz. Bilen ve hüküm veren yalnız sensin dediler. A'raf suresi 32. ayet-i kerime. Allah ey Adem onlara eşyaların isimlerini söyle dedi. Adem de meleklere onların isimlerini tek tek sayınca size göklerin ve yerin gaybını yalnız ben bilirim demedim mi? Sizin açıkladıklarınız da gizlediklerinizi de bilirim dedi Allah. A'raf suresi 33. ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim'de bu hikaye, bu kıssa böylece anlatılıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in kıssa anlatması da aslında o hadiseyle ilgili olarak etraflıca bir bilgi vermekten ibaret değildir. Sadece insanların işin aslının ne olduğunu kavramaları ve onları düşünmeye, bu nasıl düşünmeye yönelmeleri konusunu anlatmak üzere anlatılır. Teferruatı vermez. Bu yüzden de mesela Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değildir. Bir fıkıh kitabı, hukuk kitabı değildir. Onunla ilgili ana esasları elbette bulmak mümkün. Tarihin nasırlığına ilişkin ana esaslar Kur'an-ı Kerim'den çıkarmak mümkün. Fıkıhla ilgili ana esaslar çıkarmak mümkün. Ama teferruat bahsi onda hiçbir zaman bulunmaz. İşte biz buradan anlıyoruz ki insanın bir kere isimleri öğrenmesi söz konusu. Burada üzerinde durulması gereken şey, Mevlana Hazretleri'nin üzerinde durmuş olduğu şey şu. Diyor ki Mevlana, eşyanın hakikati insanlara Adem Aleyhisselam o gün olduğu gibi gösterildi. Yani burada aşağıda da misaller veriyor ve verdiği misalleri de şöylece söyleyecek olursak diyor ki bize nasıl görünüyorsa öyleydi. Musa'ya göre asası sopadan ibaretti ama Allah'a göre o bir ejderhaydı. Yine işin başlangıç döneminde Hazreti Ömer müşrik idi ama elest bezminde mümin idi. Çünkü burada Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki Allah işin sonuna göre değerlendirir. Yani başlangıcına göre değil, sonuna göre değerlendirir. Hakikaten biz insanlara bakıyoruz. Özellikle çocukluk yıllarında ve gençlik yıllarında bakarak insanı değerlendirmemek lazım. Gittiği, geldiği son yere göre değerlendirmek lazım. Nice insanlar var ki iyilikle maruflar. Ancak bir hadiseden sonra bir de bakıyorsunuz ki yavaş yavaş kendilerini bozmuşlar. Kötü bir adam haline gelmişler. Allah hepimizi bundan korusun. Çünkü çok tehlikeli ve kötü bir şey. Düşünsenize yıllarca çevreniz tarafından iyi insan olarak biliniyorsunuz. Hele hele 50 yaşınıza kadar, 55 yaşınıza kadar iyilikle biliyorsunuz. Ama bu yaştan sonra birdenbire istikamet değiştiriyorsunuz ve kötülük yapmaya başlıyorsunuz. Bütün o iyilikleriniz insanlar tarafından unutulur. Hele hele ölüm esnasında kötülükle yad edilerek ölmüşseniz insanların aklında hep o kötülük tarafınız kalır. Yine aynı şekilde insanların bir gün yaptıkları kötülüklerden vazgeçip, yaptıkları işlerden tevbe edip iyi insan olmaları da mümkündür. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bu sebeple insanlar bir tane iki tane kötülük yaptı diye hemen onu kötülük safına koymamak gerekiyor. Ve elden geldiğince onun iyi insan olması için gayret göstermek lazım. Hazreti Ömer de böyle. Başlangıç yıllarında Hazreti Peygamber peygamberlikle ortaya çıktığında en şiddetli düşmanlarından bir tanesi Hazreti Ömer'di. Hatta biliyorsunuz İslam tarihçileri bunu teferruatlı biçimde anlatırlar. Evinden Hazreti Peygamber'i öldürmek üzere çıkıyor. Ve büyük bir hışımla gidiyor. Lakin Hazreti Peygamber'le karşılaştığı zaman öldürmek üzere gittiği insanın karşısında aslında kendisi diriliyor. Yeni bir insan olarak ortaya çıkıyor. Bunu da aslında şöyle misal verebiliriz. Kur'an-ı Kerim diyor ki ilk suresinde biz insanı alaktan yarattık. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Çünkü yaratıcıdır Allah. Ne zaman sizden ne yaratacağını bilemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'in de bu özelliği vardır. Kur'an-ı Kerim aslında insanın bir çeşit yeniden yaratılmasını sağlayan bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ayetlerini iyice kavramışsanız yeni bir kimlik, yeni bir kişilik, yeni bir insan olma özelliği kavramışsınız demektir. Biz bunu çokça görüyoruz. Çokça görmemiz de mümkün. Bugün de mümkün, geçmişte de mümkün. Daha önce bambaşka bir hayat yaşarken sürekli işi kötülükten ibaret olan insanlar Kur'an-ı Kerim'le karşılaştıkları zaman onun etkisinde kalarak yeni bir kimlik, yeni bir kişilik elde edebiliyorlar ve çevredeki insanlar tarafından iyilikle yad edilebiliyorlar. Bu yüzden de insanların başlangıçtaki hallerine değil sonlarındaki hallerine bakarak davranmak lazım. Hatta ve hatta her birimiz hem kendimiz için hem de başka insanların sonlarının iyi olması için de dua etmemiz lazım. Çünkü biz hem kendimizin hem de başka insanların iyiliğini arzu eden insanlar olmak zorundayız. Netice itibariyle aslında bütün insanlar tek bir insandır. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelmeyiz. Ve aslında bu hikaye Kur'an-ı Kerim'deki Adem Aleyhisselam kıssası aslında insanlığın tek olduğunu bize anlatmak için çok önemli bir kıssadır. Bazı insanlar günümüzde insan işte Hazreti Adem'den türemediğini, birdenbire çokluk biçiminde ortaya çıktığını da söylüyorlar. Ancak bu sözlerin ben doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın tek bir varlık olması ve bütün insanların ondan türemesi aslında insanlığın tek bir varlık olduğunu göstermesi bakımından başka insanlara da kendimizle bir tutmak, onlarla hemhal olmak, onlarla birlik olmak düşüncesi bakımından çok önemli bir şeydir. Bunu da elimizden almamak lazım. Kendi kendimizde elimizdeki bu kıymetli düşünceyi ve değeri elimizden yitirmememiz lazım. Çünkü yine Araf suresi 172 ve 173. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor Allah. Diyor ki, Rabbin Adem oğullarının bellerinden zürriyetlerini aldı, onları şahit tutarak, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Onlar da şüphesiz sen bizim Rabbimizsin, biz de buna şahidiz dediler. Kıyamet günü bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Atalarımız şirk koştular. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. İptalcilerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin demeyesiniz diye diyor ayet-i kerimede. Şimdi burada aslında çıkaracağımız sonuç şudur. İnsanlık bir tek varlıktır aslında, Adem'dir. Amerika'da yaşayan insanla Türkiye'de yaşayan insan ya da Japonya'da yaşayan ya da Avustralya'da yaşayan insan aslında Adem'dir. Bir varlıktır aslında. Ve bunların birbirleriyle kavga etmesi, birbirlerini öldürmesi aslında insanın kendi kendini öldürmesi demektir. Ve insan açısından bakıldığında da en büyük kötülük insanın kendi kendine kötülük yapmasıdır. Rahmetli babamın bize çocukken söylediği, sürekli tekrar ettiği bir şey vardı. Dedi ki, oğlum insan kendisine yaptığı kötülüğü başka hiç kimse yapamaz derdi. O yüzden aslında insanlar şunu bilmelidirler ki Mevlana Hazretleri'nin de bütün derdi bundan ibarettir. Ve başka kültürlerden insanların, başka medeniyetlerden olan insanların Mevlana'yı sevmesi, Mevlana'ya koşarak gelmesi de buradan ileri gelmektedir. Nereden ileri gelmektedir? O bütün insanlığı bir tek insan olarak görmektedir. Yani Hazreti Adem'in temsil ettiği bir varlık olarak görmektedir. İşte o zaman öyle olunca bizim hücrelerimizden ya da bizim azalarımızdan herhangi birisinin zarar görmesi bizi ne yapacaktır? Üzecektir. Hazreti Peygamber şöyle tarif ediyor. Diyor ki, müminler bir vücudun azaları gibidir. Herhangi bir azası hastalandığı zaman diğer unsurları da ne yaparlar? Acı çekerler. Biz aslında sadece kendimiz değil, sadece çevremizdeki insanlar değil, sadece kendi toplumumuz değil, dünyanın bir başka yerinde bile insanlar kötülük yaptığı zaman bundan ızdırap duymalıyız, bundan acı çekmeliyiz ve bunun düzelmesi için gayret göstermeliyiz. Bu yüzden de İslam düşüncesinde emri bil maruf nehyi anil münker vardır. Yani vücudunuzun herhangi bir azası hastalandığı zaman nasıl tedavi ediyorsanız, nasıl ilaç içerek onu düzeltmek istiyorsanız, insanlığın herhangi bir yerinde bir kötülük geldiğinde de o kötülüğü kaldırmak için, yayıldığında o kötülüğü kaldırmak ve engellemek için gayret göstermek gibi bir mükellefiyetimiz vardır. Ama unutmayalım ki kaza her zaman başımızın ucundadır ve Allah bizi denemek ister. Tıpkı Adem Aleyhisselam'ı denediği gibi. Aslında Adem o yasağı biliyordu. Yani o meyvenin kendisine yasak edildiğini biliyordu. Ancak Mevlana Hazretleri biraz sonra onu da teferruatlı biçimde anlatacak.
Evet. Hasılı sonumuz ne olacaksa Allah katında gerçekten adımız odur bizim. Allah insana sonuna göre bir at takar. Halkın taktığı eğreti at gibi değildir o. Adem'in gözü de tertemiz ışıkla baktı. Gördü de ona atların canı iç yüzü belirdi. Melekler onda Allah ışığının parlaklığını gördüler de secdeye kapandılar, onu ağırladılar. Adını anıyorum, şu Adem'i övüyorum ya, kıyamete dek ululuklarını saysam, övüp dursam yine de özelliklerini sayamam onun. Adem bu atların hepsini bildi fakat kaza gelip çattı mı yapma buyruğu onun elini ayağını dolaştırdı. Acaba dedi bu yapma buyruğu haram olduğundan mı verildi yoksa korkutmak için mi? Gönlünde tevir üstün oldu, şaşırdı da bu şaşkınlıkla buğdaya koştu. Bahçıvanın ayağına diken batınca hırsız fırsat buldu, tezelden kumaşı aldı götürdü. Adem şaşkınlığından dönüp gene yola gelince bir de baktı ki hırsız pılıyı pırtıyı almış gitmiş. Rabbimiz gerçekten biz zulmettik deyip ah etmeye, yani karanlık bastı, yol yitti demeye koyuldu. Ne mutlu iyi bir iş tutana, zoru bırakıp da feryat etmeye, inlemeye koyulana. Kaza gelir de bir gece gibi seni kavrarsa sonunda gene elini tutacak kazadır. Kaza 100 kere canına kastetse gene sana can verecek, derman olacak olan odur. Şu kaza 100 kere yolunu vursa gene senin çadırını gökyüzünün yücesine kuracak olan odur. Seni aman yurduna götürüp dikmek için şu korkutuşunu lütuf, kerem say. Bu sözün sonu yoktur. Vakit de geç oldu, sen tavşanla aslanın hikayesine kulak ver.
Evet. Şimdi biraz önce İfade ettiğimiz gibi Mevlana Hazretleri işi tekrar Adem Aleyhisselam'a getiriyor ve hatırlayacak olursak eğer, Allah Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğretiyor. Hatta melekleri de ona secde ettiriyor. Üstün bir varlık. Ona da her isimleri öğrettiği gibi cennette nasıl yaşaması gerektiğini de öğretiyor. Sadece bir tek ağacı yasak ediyor. Bir tek neyse işte onun ne olduğunu bilmiyoruz tam olarak. Bir tek şeyi yasak ediyor. Ama insan kazayla malul bir varlıktır. Yani kendi iradesi dışında cereyan eden hadiselerle karşı karşıya kalacak bir varlıktır. Sizin bütün şeyleri bilmiş olmanız kifayet etmiyor. Bütün bilgiye sahip olmanız da kifayet etmiyor. Çünkü hayat aslında sadece bilgiden ibaret de değildir. Aynı zamanda bir iradedir. Aynı zamanda bir güçtür. Aynı zamanda bir karar verme yetisidir. Üstad Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak isimli şeyinde, tiyatro eserinde o şöyle diyor. Roman yazarı bir yazar var orada. Roman yazarı var. O biliyorsunuz roman yazarları karakterler yaratırlar. Evet, karakterler evet. İcat ederler ve onlara dilediklerini yaptırırlar. İşte buradan hareket ederek Üstad Necip Fazıl diyor ki bir adam yaratmak bir şey değildir. Ya nedir? Bir şey olan, bir şey olan bir adama kader çizmektir. Şimdi bir adama kader çizdiğiniz zaman tek başına bir varlık değildir. Binlerce, belki milyonlarca, belki milyarlarca varlık var ve o varlıkların birbirleriyle olan münasebetini belirlemek çok zor bir şeydir. Çok kolay bir şey değildir. Bunu da ancak Allah yapabilir. Allah'tan başka herhangi bir varlığın hem kendi kaderini hem de başka varlıkların kaderini belirlemesi de bu yüzden mümkün değildir. Aslında insan kendi kaderini bile belirlemekte zorlanıyoruz. Bazen bizim kendi yaptıklarımız bile gidişatımızı değiştiriyor. Kendi tercihlerimiz bile gelecekte nasıl davranacağımızı bizim değiştiriveriyor.
Yani sadece bizim de değil üstelik hocam, bir başkalarının da değil
evet,
mi?
Evet, tabii başkalarınkini de değiştiriyor. Dolayısıyla yani biz aslında çok şeye sahip değiliz. Hı. Öyle zannediyoruz. Çok şeye sahip olduğumuzu, her şeyi değiştirebileceğimizi, her karara kendimizin verebileceğini falan zannediyoruz ama gerçek böyle değildir. Gerçek aslında küçük bir varlıktır. Sadece insanoğlu sınanan bir varlıktır. Evet, bunu söylerken diğer varlıklarla kıyasladığımız zaman insanı da küçümsememek lazım. Diğer varlıklarla kıyaslandığı zaman önemli bir varlıktır ve diğer insan, varlıkların secde ettiği önemli birisidir insan. Ama Allah'la kıyaslandığı zaman, alemle kıyaslandığı zaman bizim vücudumuzdaki küçük bir hücre gibi düşünün. Tırnağınızdaki bir hücrenin size göre de şeyi neyse, durumu neyse aslında bizim de aleme karşı durumumuz ondan ibaret. Hatta Allah'la kıyasladığımız zaman o hücre bile değiliz. Yani vücudumuzun herhangi bir azasındaki basit bir hücre kadar bile yer tutmuyoruz. Bu sebeple de insanoğlu kendi dışında cereyan eden bir takım kazaya da maruz kalacak varlıklardır. Ancak şunu bilmemiz lazım. Allah da bizden bunu istiyor. Orada da bir sistem vardır. Orada da bir ahenk vardır. Orada da bir uyum vardır. Sürekli bir şey söz konusu değildir. Orada kaos söz konusu değildir. Rastgelelik söz konusu değildir. İşte burada Mevlana Hazretleri bize bunu anlatmaya gayret gösteriyor. İslam düşüncesi bize bunu anlatmaya gayret gösteriyor. Başımıza gelen kötülükler bile, hatta kendi yaptığımız kötülüklerimiz bile aslında bir bakıma o büyük resmin içerisinde, büyük alemin içerisinde bizim olgunlaşmamız için, bizim iyiye doğru gitmemiz için önümüze çıkarılmış şeylerdir. Ve bazen bizim olgunlaşmamızı sağlayan hadiseler her zaman iyilikle olmaz. Bazen kötü hadiseler bizim olgunlaşmamızı sağlar. Özellikle başımıza gelen bir takım kötülükler, kötü gibi duran işler aslında bizim daha çok olgunlaşmamızı sağlar. Hastalık da böyledir aslında. Birçok insana bakıyoruz biz. Ve biz mesela şunu duyarız sık sık. Öğretmen-öğrenci münasebetinde birçok insan, şimdi tokat atmayı yasaklamışlar ama yasakladılar, belki de iyi bir şeydir bu. Lakin bizim çocukluğumuzda, şimdi bizim yaşımıza gelen birçok insanın şunu dediğini duyarız hep hocasıyla karşılaştığında. Hocam siz bana bir tokat atmıştınız ya, işte o tokattan sonra benim hayatım değişti. O hocasının bir tokadı sayesinde hayatını değiştiren çok insan var bu topluluklarda. Hepimiz böyle değil miyiz? Bir işin, bir kötülüğün ne olduğunu kavramıyoruz başımıza gelmediği sürece. Kötülüğün ne olduğunu anlamakta, idrak etmekte yetersiz kalıyoruz. Ne zaman ki başımıza geliyorsa o zaman anlıyoruz. Bu yüzden başımıza gelen kazaların, karşılaştığımız kötü hadiselerin de bizim aleyhimize olmadığını, tam tersine bizi yetiştirmek, bizi iyiliğe, güzelliğe ve insanı kamil olmaya doğru götürülmüş aslında bir lütuf olarak bilmek lazım. Başımıza gelen kötü şeylerin bir lütuf olduğunu da unutmamamız lazım. Çünkü Allah'ın verdiği şey her zaman iyilikle olmaz. Çünkü insanlar bazen iyiliğin ve nimetin kıymetini bilmiyorlar. Nimetin kıymetini anlamak için de zaman zaman nimetsiz kalmak gerekiyor. Yitirdiğiniz zaman değeri artıyor. Ve hatta çok arzu ettiğiniz bir şeyi aldığınızda, elde ettiğinizde onun değeri kalmıyor. Eğer kaybederseniz tekrar değerli hale geliyor. Şöyle bir misal vererek zamanımızı belki bitirebiliriz. Şimdi bir şeyi çok istiyorsunuz. İstediğiniz o şeyi elde ettiğinizde değeri sizin için düşüyor. Bir süre sonra ise kaybediyorsunuz. Kaybettiğinizde tekrar değerli hale geliyor. İşte hayat da böyle bir şeydir. Yani bu sebeple biz şunu bilmeliyiz ki yeryüzünde yaşarken tek başımıza değiliz. Koca devasa bir sistemin içerisinde bir varlığız. Aslında Kur'an-ı Kerim'in anlatımına bakacak olursak, Müslüman alimlerin anlatımına bakacak olursak, alemlerde bulunan her şey insanoğlunun insanı kamil haline dönüşmesi için, olgunlaşması için bir vesiledir. Bizim hizmetimize sunulmuş, bize lütfedilmiş birer nimettir aslında. Bunun kıymetini bildiğiniz zaman ve çevreyle ahenk içerisinde olduğunuz zaman, hatta başınıza kötülük gelen, size kötülük yapan insanlara bile kalkıp teşekkür etme inceliğini, nezaketini yakaladığınız zaman hayat sizin için bambaşka hale gelir. Ve hayat aslında ihtiraslı insanlar açısından, başkalarını çekemeyen insanlar açısından zor ve kötüdür. Halbuki çevresiyle, kendisiyle barışık olan, hayatla barışık olan, alemle barışık olan, Allah'la barışık olan adama, insanlara ne kadar zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın, hayat bayram yeri gibidir.
Hocam bir de çok sevdiğim bir yazar şöyle demişti. Allah diyor Hazreti Musa'ya ateşten hitap etti diyor. Bazen diyor ateşle de hitap eder diyor. Evet. O diyor hitabı gör diyor. Hani sıkıntı, acı dediğimiz şey aslında tamamen bizim olgunlaşmamız için
evet, çok
olan
doğru,
şeyler.
Çok doğru söylemiş. Ya,
ben çok sevdim bunu. Ateşle de hitap ediyor.
Doğru. Güzel bir misal. Çünkü biz zaten hani Kur'an-ı Kerim söylüyor bu Adem Aleyhisselam'ı dünyaya gönderirken Araf suresinde tam ayetini hatırlamıyorum ama diyor ki bu cezalandırmaktan sonra cennetten çıkarında aşağıya inin diyor. Şimdi siz orada yaşayacaksınız, yorulacaksınız ve size öğlen sıcağı dokunacak. Yani ateş dokunacak. Evet. Buradaki ateşten, öğlen sıcağından kasıt bizim bildiğimiz güneş değil. Ya hayatta karşılaştığımız zorluk, biraz önce sizin alıntı yaptığınız yazarın sözünü ettiği ateştir. Bir şey, insanoğlu gerçekten zaman zaman da ateşle karşı karşıya kalır. Yakar yani hasilini. Evet. O yatması aslında onun olgunlaşmasıyla ilgili bir şeydir. Şimdi başını hatırlayacak olursak Mevlana Mesnevi'nin girişinde ne diyordu? Kamışa benzetiyordu insanı. Hı-hı. Nasıl kamış yakılarak olgunlaşıyorsa, hı-hı, aslında insan da yanarak olgunlaşıyor. Zorluklarla olgunlaşıyor. O yüzden zorluklarımızı sevmemiz lazım. Yani zorluklarımıza eyvah bütün kötülükler benim başıma geliyor, bütün zorluklar benim başıma geliyor diye üzülmemek lazım. Tam tersi, bizi olgunlaştıracağı için Allah'a şükretmek, Allah'a hamd etmek ve bu kötülüklerden, hikayenin sonunda buraya getiriyordu bizi. Mevlana diyor ki Rabbimiz biz zulmettik deyip ah etmeye, yani karanlık bastı, yol bitti demeye koyuldu ve Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Aslında İslam'ın en son geldiği yerde burasıdır. Kur'an-ı Kerim bunu söyler. Duanız olmasaydı Allah sizi ne yapsındı der. Yani biz elinde sonunda Allah'a yönelmemiz lazım. Ona dua etmemiz lazım. Ona iltica etmemiz lazım. Bunu da hani sadece laf olarak söylememek lazım. Hakikaten bir, yani işte bir an Allah'a yöneldim, ona dua ediyorum, ona iltica ediyorum. Bu sözden ibaret değildir. Bu bir fiil aslında olmalıdır. Ve böyle yaptığınız zaman, gerçekten ona yöneldiğiniz zaman, yanlışlarınızdan, eksiklerinizden, kötülüklerinden nadim olup kendinizi iyiliğe yönlendirmek arzusunu ifade ettiğiniz zaman, Fatiha suresinin son kısmında ifade edildiği gibi düşünmek lazım ve Allah'a yönelmek lazım. İşin en sonunda Allah'a dua etmek gerekir ve ona yönelmek gerekir diye bitirebiliriz.
Peki hocam, ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.